Şimdi eğer bugüne kadar yapmadıysanız lütfen, yani bundan sonra 5 haftamız kaldı ve 5 çalışmada kitap hakkında daha iyi bir fikir ve dinle şansınız var ama okuyun. Yani bütününü okumak şey zor. Çeşitli kaynaklardan üzerine şeyi okuyorsunuz, okuyabilirsiniz. Yorumlar. Yorumların ne olduğunu dikkate alarak okuyoruz. Çünkü yani bu sitedeki yazılarda önem göreceksiniz. Yorumlar felsefenin işi değil. Yani felsefe dışında yorumlar 3 bölümlük şey var burada. Şimdi görüyorsunuz herhalde. Yorumlar 1-2-3 falan. Yani yorum nedir? Biliyoruz. Geçen hafta konuştuk. Yorum göreli bir bakış açısı. Yani Cuma günü konuştuk ama daha önceden de değiniyoruz. Salı günleri de konuşuyoruz. Protagoras'ı hatırlayın. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyor. Bu tam bir hermeneutik. Genel olarak düşünürsek. Yani yoruma gazeteciler yapar, radyocular yapar, şeyler yapar, spor şeyleri, yazarları falan. Yani kendi açılarından olayları, fenomenlere bakıp onları bir kere daha yaratırlar ya da bir kere daha belirlerler. İşin aslı şudur ya da budur şeklinde. Burada bir nokta önemliydi. Yorum ancak yorumu yorumlayabilir. Yorumun nesnesi plastik bir şey olmalı. Eğilip bükülebilen bir şey olmalı. Bilim eğilip bükülmez. Doğa yasalarıyla oynayamazsınız. Matematiksel formüllerle, işlemlerle oynayamazsın. Onları yorumlayamazsın. Değiştiremezsin. Eğer eksikse ya da yanlışlık varsa bir yerinde, şurasında, burasında falan onlar görülür ve düzeltilir. Ama yorum değil. Yorumlanacak olan şeyin kendisi ancak ve ancak başka bir yorum olabilir. Ne yorum? Yani fenomene yorum demek doğru mu? Yorumla fenomen aynı şey değil. Ama fenomen ve yorum aynı öznelliği ortaklaşa taşıyorlar. Çünkü fenomen, görüngü dediğimiz şey olan bir şeyin kendisi değil. Olan bir şeyin olmadığı şey. Olanın başkası. Yoksa fenomen demeyiz. Gerçek deriz. Yani fenomende her zaman şey var. Bir tür başkalık var ve fenomeni görünüşten ya da yanılsamadan ayırmıştık. Yanılsama fenomenle aynı şey değil. Yani o yüzden bu çalışma, yani bu eğer bu felsefe çalışmasıysa, bir felsefi yapısı varsa bunun, Hegel'in ön sözde bütün çabası buna yönelik. Eğer bu şeyse, nesnel ise, o zaman yorumlanamaz diyoruz. Nesnel ise, yani nesnel dediğimiz zaman şeyi anlayın, matematiği anlayın, fiziği anlayın, çok kolay onların nesnelliğini. Çünkü orada şey yapamazsın, oynayamazsın. Yani ama bir tarihsel fenomeni aldığın zaman ya da bir toplumsal fenomeni aldığın ya da politik fenomeni, hepsi aynı şey aslında, şey açısından, örnek açısından. Orada
bir çaba var değil mi? Aziz yani postmodern sıkışıcısı, matematik yeteniz, matematik gibi bir isimlendirme lazım. Yorum olma çabası olacak.
Evet.
Orada bile var diyorum yani.
Var.
Yorum çabası.
Evet. Açıklayalım nasıl, neden onu?
Matematikte bile bu nesnel bir durumda bile var herhalde. Yok içerini bilmiyorum genel bir şeyin de feminist matematiğin.
Feminist matematiğin?
Böyle bir adlandırma bile şey yapıyor. Yani yorum oldu.
Nasıl açıklıyoruz? Niye feminist deli olduğu için mi öyle söylüyor? Hayır. Feminist akıllı olduğu için öyle söylüyor. Çünkü feminist nesnelliği ya da usu kabul etmiyor. Hiçbir alanda kabul etmiyor. Yani eğer usu reddediyorsa, evrensel olarak reddediyorsa ve matematiğin nesnel olabileceğini sanıyorsa onun o zaman aptal olması gerekiyor.
O yüzden dedi.
O zaman deli olması.
Şizofreni gibi bir şey değil mi bu gerçekliği kurduğunu? Çok gerçeklik kurduğunu.
Şimdi bunlar güzel öyle görmüyor. Yani bu şizofreni dediğimiz şey aslında özellikle Amerika'da, ondan sonra Fransa'da, akademik çevrelerde, üniversitelerde popüler olan, hala popüler olan şey. Yani Onu nasıl açıklayacağız?
Kavram
kaybı. Çok sayıda, David Abaş'ta olmak üzere, Baudrillard, arkadan Michel Foucault, ondan sonra Jameson vesaire bir sürü şey var. Postmodern teorisi. Bunlar hepsi şizofrenik.
Bu yaklaşım bir yorum mudur? Sizin şu anda yaptığınız bir yorum mudur?
Şimdi yoruma bunu bağlamak,
bu yorum mudur yoruma, mesela?
Şimdi belli bu. Yani bir şizofreniye sen gerçekten şizofreni, kendinde de şizofreniyken şizofreni dersen, onun tabii ki yorum olmaması gerekir. Yani tıpta yorumlar olabilir dendi. Kimlerden de o geçenlerde? Tamam, tıpta niye yorum yapıyorlar? Yorum yapmıyorlar bir bakıma.
Teşhisi olmaktan kaynaklanmış.
Tabii, deliler yetersiz ve kesin olamıyorlar.
Tıp bir bilim değildir ki.
Şimdi bilimin ne olduğunu belirlersek, yani o zaman bunları açmamız lazım. Yani zaten bu ön sözün şeyi ağırlık noktası bilimin ne olup olmadığı konusu. Şimdi tıp bir bilim değildir dediğimiz zaman tıp nedir o zaman? Yani boşuna açmadır ya da şey midir, koca karı ilacı mıdır falan.
Bilimden yani yararlanan bir uygulamadır. Teknolojik tarafından tıpın.
Yani tıpın içinde dallar var.
Kimyadan yararlanır, fizikten
o zaman yararlanır. Bilim, birçok bilimden oluşuyor. O zaman şey demek lazım, tıp bilimlerin bilimi.
Hayır,
çünkü içinde farmakoloji var, anatomi var, fizyoloji var, tüm bunları kapsıyor. Yani tıp bilen bir insan aslında birçok bilimi biliyor. Yani bilimin ne olup olmadığı konusu, şimdi onun netleşmesi lazım. Bugüne kadar netleşmiş olması gerekirdi. Yani bilimin anlamı şu, bunları şuraları dikkatli okursanız çıkacak. Bilimin anlamı bilgi demek. Bilgi yalın olarak, en yalın olarak formüle edersek, bilgi var olanın bilinmesini ilgilendiren bir şey. Var olan nedir sorusuna geliyor her şey, gelip o soruya dayanıyor. Var olan ve oluşta olanı ayırmadıkça var olan ne olduğunu anlayamayız. Varlık denen şey soyutlamaydı. Ya burada lütfen konsantre olun. Bu can alıcı noktası. Bunu açtıktan sonra jet hızıyla ilerlemek mümkün. Buraya takıldığımız zaman olduğumuz yerde dönüp duruyoruz. Bilim varlığı ilgilendiriyor. Bilgi varlığı ilgilendiriyor. Kavram varlığı ilgilendiriyor. Varlık nedir dediğimiz zaman buralarda ben defalarca yineledim. Yani çok fazla Hegel'de yineliyor. Ve varlık deyince ilk hatamız şey, fiziksel belirli varlığı düşünmek oluyor. Öyle bir şey düşünmediğimiz zaman varlığı anlayabiliriz. Yani bir bilim fenomenlerle ilgilenmiyor. Bu fenomenoloji. Dolayısıyla bu fenomen bilimi. Yani şey değil. Fenomen bilimi ne demek? Düşünmemiz gerekecek. Bilim olarak bilim değil bu. Çünkü varlığı değil, oluş sürecini inceliyor. Bilginin oluş süreci diyor bunu kendi anlatımıyla Hegel. Bilginin oluş süreci. Bilgi sunmuyor bu. Bilginin oluş sürecini sunuyor. Ya da fenomenlerin bir fenomenel ardışıklığı şey yapıyor, alıyor. Çünkü insan düşüncesi ya da bilinç bilim kavramına vardığı zaman baştan onu amaçlayarak oraya varmış değil. Yani en alt bilinç biçimlerinden başlayan bir bilinç evrimini düşünürsek, o evrim olduğunu da bilmiyor, amacını da bilmiyor, ereğini de bilmiyor. Her aşaması kendini gerçek sanıyor. Şu an bütün dünyanın sandığı gibi. Ama değişiyor. Başka bir şey oluyor. Ve o başkalaşımlar sonunda insan usunu kendisinin bilgisine götürüyor ve Hegel'de onu saltık bilgi dediği şey ya da bilimin öğesini belirli olarak almak yerine onun nasıl ortaya çıkmış olabileceğini inceliyor burada.
Ya da ama orada kullandığı yöntem açısından yine bir yöntem kullandığı için o...
Evet, yani o bir yorum şey, değil. Bu bir yorum değil.
Evet.
Görüngü mesela yorumu değil, görüngü bilime. Yorum subjektif olandı ve bilim nesnel olandı ya da objektif olandı. Bilim nasıl olanaklıdır? Bilim var olanı bildiğim zaman bilgiden söz edebilirim. Şimdi şeyi okuduysanız, Duyu Pekinliği bölümünü orada yine şey açık, yani bilim ya da bilgi geçici olanın ve değişken olanın bilgisi olamaz. Bu önsokratiklerde de görmüştük. Yani burada yapacağımız şey belli kavramsal bağıntıları birbirine eklemek, bir araya getirmek ve sistematik bir düşünme tarzına doğru ilerlemek. Yani bu şey, sıkı çalışmayı gerektiriyor ve yan çalışmaları da gerektiriyor. Ama özellikle de yani şu kitabın kendi içinde kalarak bunu biz şey yapabiliriz. Burada geliştirebiliriz. Önümüzde 5 hafta kaldı. Yani bu okumadan ve sürekli kuşku duyarak ve sürekli anlamamada direterek yapabileceğiniz bir şey değil. Çok anlaşılması zor şeyler değil bazı noktalar denizden. Onları anladığımız, onları anlayarak ilerleyebiliriz. Ve onu yaptığımız zaman kafa kola gelme diye bir şeyimiz yok, korkumuz yok. Yani çünkü bir insanı anlamak için, bir Kur'an'ı anlamak için o Kur'an'ı pozitif olarak almak lazım. Yani bir yerde ona, onun akışına kendimizi bırakmamız lazım. Her an geri dönebilirsiniz. Yani ondan korkmayın ve bu bir önermeyi gördüğünüz zaman onu kabul edersem nasıl düşünürüm bunun arkasında? Bu bir bilinç plastikliği, bilinç esnekliği gerektiren bir şey. Katılıkla gitmez. Yani ben zaten şeyleri biliyorum, fenomenleri, olguları biliyorum. Felsefede neymiş? Bu şey değil. Çok ilkel bir tutum ve felsefeciye hiç uygun bir şey değil. Yani şimdi burada çeşitli başlıklar var ve bunlardan mesela bir tanesi kuşku ile ilgili. Kuşku. Yani training bu yol, bu şey, süreç bir kuşku, hatta bir umutsuzluk sürecidir diye bir anlatı var. Hatırlıyor musunuz onu? Hayır, o ön sözün içinde bir olarak geçiyor. Yani ön
sözden neden kuşkulanılır olmasın?
Neden kuşkulanılır değil de
bu aşağıda diyor.
Belki giriş bölümündedir. Yani ben çok fazla şey hissediyorum. Yani yenileme yapıyoruz ve o yüzden ilerleyemiyoruz. O zaman biraz daha şey yapalım. Yoğun gidelim ve şeyden. Şimdi matematik ve felsefeyi kısaca karşılaştık. Ne geldi ne diyor? O 45. paragrafta. 45. paragraf. Seçim sayfı oluyor. Merhaba. Evet. 10 ve 46. sayfada aslında 45. paragraf. Şimdi onu karşılaştırırsak matematiğin gurur, yani bunları yani bu şimdi bu çalışma mantık biliminin bir hazırlık çalışması, mantık bilimine doğal bir, yani bu bir şey, bunun amacı doğal bilimci, felsefi olmayan bilimci felsefeye hazırlama. Genel olarak öyle. Ve yani doğal bilimci olduğu gibi felsefenin içine soktuğumuz zaman orada bir aşılmayacak güçlükler yaşandığını biliyoruz. Kolay kolay aşılmayacak güçlükler. Bu o güçlükleri aşmanın bir şeyi. Yolu. Yani tek biricik yolu değil. Ve bilim kavramına gittiğine göre görgül bilimleri, matematiği ve tinsel bilimleri, tin bilimlerini bütün bunları kapsayan bir hedefe doğru gidiyor. Bilgi, bilgi hedefine doğru gidiyor. Yani görgül bilimin varacağı nokta o. Ya da insanlığın varmış olduğu nokta o. Saltık bilgi diye bir şehre gelin. Yani ve ona nasıl varıldığının bir çözümlemesi diyor bu görüngü bilim. Yani o insan konu vardı ama nasıl vardığını bilmiyor. Hangi aşamalardan geçerek oraya varıldığını bilmiyor. O bir sonuç. Yani insanlık onu hazır verili olarak bulmuyor. Belli bir tarihsel ve kültürel evrimden sonra o birlik noktasına varılıyor. Ve o görüngü bilim onun ortaya çıkarılışının bir şey. Şimdi görüngü bilimin buralarda biraz şey var, yani çok geniş bir alan var ve o alanı dağıtmadan, yani şimdi tarihsel bilgiler her şeye rağmen tarihsel. Burada kalkıp Kant'ı, Fichte'yi, Schelling'i ve Hegel'in bu konuda nasıl nasıl bir düşünce ortamı içinde olduğunu araştırmak aslında büyük ölçüde akademik bir şey. Yani zorunlu değil. İncelenebilir. Hegel Schelling'de neler buldu, Fichte'de neler buldu, Kant'ta neler buldu vesaire ve mutlaka bir şeyler buldu ve bazı bulduğu şeyler ortaya çıkarılıyor, görülüyor. Ama bize öyle bir tarihsel araştırmadan çok işin aslı ilgilendiriyor. Ve işin aslı kısaca şu, saltık bilgi denen şey, tekrar söylüyorum, insanın bilme yetisini ilgilendiren bir sorun ya da bir anlatım biçimi. Çünkü o saltığı atarsak orada bilgi dersek o da yeterli. Bilginin göreli olduğunu varsayamayız. Yani bilgi gerçekte bir olma durumundaysa zaten göreli olamaz. Çünkü göreli olan şey görüş olacak. Yorum, başta konuştuğumuz şey. Doksa'da yorumu bilgi karşısında aynı düzeye koyabiliriz. Doksa'da bir yorum. Çünkü subjektif bakış açısı. Ama bilgi dediğimiz zaman onun artık gerçeklikle bir olması gerekir. Ve gerçeklikle bir olmasının anlamı şu. Ben bir şeyi biliyorsam o bildiğim şey var. Anlamda geliyor mu?
Olmayan bir şeyin bilgisi olamaz.
Ve var olan, oluş sürecinde olan değil. Şimdi saatin 4'ün 20 geçiyor olduğunu biliyorum. Bu bilgi değil. Bu bir doksa. Yani bu aslında şey, bir süre sonra kendi kendini çürüten bir durum. Ve oluş sürecini bilmek şey değil, bilim değil. Ya da oluş sürecinin bilgisi 90 diye. Yani burada bir şey var, alışkanlık ve kavram arasında bir çatışma yaşıyoruz. Bu konuşmamıza da yansıyor. Saatin şimdi 4 olmasını bilgi olarak kabul edebilir miyiz? Data, veri diyebiliriz. Ama birçok dil bunu bilgi olarak kabul ediyor ya da birçok kültür. Ve yani ona kimse de fazla itiraz etmiyor ama biz kavramla ilgilendiğimiz için bilgi kavramı eğer var olanla örtüşmeyi ya da birliği çeviriyorsa o zaman zamanın bilgisi hiçbir zaman bilgi değil. Hep bir doksa olacak ve yani tenin görüntü bilimini, birinci bölümünün incelediği şey bu zaten. Birinci bölüm, ön sözü girişten sonraki duyu pekinliği bölümü. Orada duysal bilginin bilgi olmadığını gösteriyor. Duysal gerçekliğin ya da pekinliğin aslında kendi kendini çürüttüğünü ve daha yüksek bir bilinç biçimine götürdüğünü, onun da kendini çürüttüğünü ve bu şekilde sürecin ilerlediğini görüyor. Yani bu ilerleme eğer aşamalardan oluşuyorsa hemen ilk soru, o aşamaların birbirine bir bağlantısı var mı? Değil mi? İlk sorun olması gerekir. Yani bir süreç dediğimiz şey eğer aşamalardan oluşan bir bütünse o zaman yani eğer bunu sormuyorsa bir insan orada sormaması olanaksız. Yani aşama dediğimiz zaman aşamaların bir bağlantı içerdiğini o kavramı, onun kavramı gösteriyor. Yani aşama şey demek, bir şeyi aşmak demek. Aşamanın aştığı başka bir aşama, ön aşama, alt aşama.
Bütün anıtsı bir varsa bir aşama.
Başkası olmuyor.
Kavramında bir bütün gizli değil mi aşamanın?
Evrense çok önemli bir sözcük. Basamaklar, yani basamaklar sonsuza kadar gitmez mi? Gidemez. Kök sonsuz anlamında. Aşamalarda sürekli aşar bir tür şey olabilir. Kötü sonsuza kilitlenebilir aşma sözcüğü. Sanırım öyle. Yani, bütün
bir şeyle başkası durumunda
o zaman bütün olması sonsuza dek ertelenir. Yani sonsuza ulaşılamayan bir bütün olur. Erek tamam yani erek ve aşamalar aşama güzel, yani böyle şey bir soru yapıyorum. Belki de o sözcüğü, Hegel'in kendisi Stufen, basamak şeyini kullanıyor. Yani aşama basamak ya da aşama, yani o da şey.
Aşama güzel. Oluş süreci midir?
Aşama, aşamalar, yani
bir adımı ya, her seferin bir adımı.
Evet, bir sürecin adımı. Dolayısıyla adım sürece ait olduğuna göre süreç onda kapsanıyor. Yani bunu eğer süreç şeyse aşamalardan ya da basamaklardan oluşuyorsa o zaman her bir basamak sürecin özel bir parçası ve onu çekersek süreç de gider. Bir tanesi koparırsak bütün süreç gider. Tabii ki şey onun parçası ve orada önemli olan şey o aşamaların her birinin ortadan kalkması ve ortadan kalkan şeyin bilginin konusu olmaması. Bu şey klasik felsefenin bakışı uzayda ve zamanda olanın gerçek varlığı yoktur. Fenomenel varlığı vardır. Uzayda ve zamanda olanın şeyi bu.
Varlığı... Felsefe tarihine bakıyoruz mesela felsefe işte diyelim ki rasyonel felsefeye ulaşıncaya kadar felsefe bir takım aşamalar geçirmiş. İşte yok ön Sokratikler vesaire. Bunlardan rasyonel felsefeye ulaşana kadar bir takım aşamalar geçirmiş. Ama sonuçta gerçek bilgiye ulaşmış.
Evet.
Mantık bilimi için söylüyorum veya rasyonel felsefe için.
Evet.
Dolayısıyla oluş aşamasında olan bir şeyin yanlış olma gibi bir durumu olmaması lazım. Yani ille de yanlışa götürür dememiz gerekmiyor. Fenomenolojide böyle bir şey herhalde.
Yanlış nedir? Yanlış konusunda...
Gerçek olmayan.
Şimdi ön sözde, tabii ki bu ön sözün temel noktalarından birisi. Yanlış nedir?
Bilinçli değildir.
Yanlış olmayan.
Okudunuz mu o paragrafı? Yani şimdi böyle var. Bir okuma yapıyoruz, onu bulabiliriz. Evet. Şimdi, evet, bu 38. paragraf. Biriniz okuyabilir mi 38. paragrafı? Yani çok uzun değil. Normal olarak bir dakika falan okumamız gerekiyor. İyi konsantre olalım. Evet.
Şimdi T'nin deneyiminin dizgesi saf T'nin görüntüsünü kapsadığı için bu dizgeden gerçek şekli içinde olan gerçeğin bilimine ilerleyiş yalnızca olumsuz olarak görülüyor. Ve insan yanlış olduğu için olumsuzdan bağışlanarak dosdoğru gerçeğe götürülmeyi isteyebilir. Niçin yanlış olanla uğraşırsın? Yukarıda tartışılan ve doğrudan doğruya bilimle başlanması gerektiğini savunan görüşe bu noktada genel olarak yanlış diye görülen olumsuzun doğası irdelenerek yanıt verilecektir. Bu konudaki yerleşik düşünceler gerçeğe giden yolun başlıca engelleridir. Bu bize matematiksel bilgiden söz etme fırsatını verecektir. Matematiksel bilgi ki felsefi olmayan bilgi onu felsefenin erişmek için çabalaması gereken ideal olarak görür. Gerçi şimdiye değin bu çaba boşa çıkmış olsa da.
Evet, şimdi yanlış nedir ve gerçek nedir? Bunları Şimdi doğrudan doğruya gerçekliğe başlamak yerine diyor, niye yanlış olanla uğraşalım? Çünkü tinin görüngü biliminin içeriği gerçek değil. Yanlış demek çok doğru değil. Burada ya bir dikkatsizlik var Hegel'in metninde ya da yazısında, ya da fazla önemsemediği bir şey, ayrım var. Onu görebiliriz. Çünkü
burada ya, olumsuzluk yanlış olarak görüyor.
Öyle görüyor ama evet. Yanlış olanın olumsuz değil, yokluk olması yokluk gerekir. Evet. Çünkü olumsuzla yokluk aynı şey değil. Şimdi bu kavramlar şey değil, boş ve önemsiz şeyler değiller. Aslında yalın ve biz bunu ön sokratikleri incelerken çözmüştük. Parmenides'i düşünün. Parmenides ya da Herakleitos, fark etmez, ikisi de aynı şeyi düşünüyorlar. Bunlar fenomen dünyasına baktıkları zaman bu dünyanın gerçeklik taşıdığını kabul edemiyorlar. Niye? Çünkü o dünya oluş sürecinde. Orada hiçbir şey kalıcı, dayanıklı değil. Bütün fiziksel evreni düşünün. Bütün tinsel varoluş alanını düşünün. Kültürel evreni düşünün. İki dünyada da kalıcı olan tek bir şey söyleyemeyiz. Değişmeden olduğu gibi kalan hiçbir şey söyleyemeyiz. Yani şimdi burada şey var. Gerçek olanın ve kalıcı olanın bir yakınlığı var ve ya da varlık kalıcı olandır biliyorsunuz. Varlık hep var olandır. Yani var olan bir şey ya da var olan, daha doğrusu varlığın kendisi ortaya çıkan bir şey değil. Kavramı o soyutlamayı yapıyor. Herkes yapabiliyor bunu. Yani bunu yapamama diye bir şey söz konusu değil. Her insan bu. Mantık her insanda, ister eğitimli olsun, ister eğitimsiz olsun, her insanda olan bir şey olduğu için bunu herkes yapabiliyor deriz. Gerçeklik, gerçek sözcüğünü varlıkla bağlıyorlar. Klasik felsefede yaptıkları şey bu. Ve doğal bilinç burada şeyden kilitleniyor dedik. Varlığı somut bir şey olarak düşünüyor, fiziksel bir şey olarak düşünüyor. Fiziksel şeyler fenomenler, değişen şeyler, geçici ve yitici şeyler. Yetici şeylerin bilgisi olamaz. Ve burada eğer görüngü bilimin bütün içeriğinin yanlış olduğunu söylüyor. Aslında görüngü bilimin içeriği oluş sürecinde olduğu için yanlış ve doğru demek lazım.
Var ve yok.
Yanlış ve gerçek. Var ve yok. Yani bu ayrım kolay anlaşılabilecek bir şey gibi görünüyor. Oluş sürecinde olan bir şey henüz var olmadığı için oluş sürecinde oluşuyor. Yani eğer varsa oluşması anlamsız olur. Yani oluş sürecinde olan şey yok. Ama oluş sürecinde olan şey aynı zamanda da vardır. Bu Herakleitos'un gördüğü mantıksal bağıntı ve her şey akıştadır derken anlatmak istediği şey bu. Her şey değişiyor, her şey ortaya çıkıyor ve yitip gidiyor. Galaksiler ya da elektronlar şu kültür ya da bu kültür, şu devlet ya da bu devlet. Bütün bunlar sonlu ve geçici şeyler. Yani devletler, halklar, uluslar istedikleri kadar desinler gibi sonsuza kadar bu şey, dil uzluğu, hiçbir gerçekliği olmayan boş bir anlatım. Çünkü tin alanı sonluluk alanı, doğa alanı sonluluk alanı. Ve o anlamda şey değil, bilimlerin konusu değil, sadece felsefenin değil, normal olarak bilimin de konusu değil. Çünkü fizik tikel bir fenomenle ilgilenmiyor. Fizik yasa ile ilgileniyor ve yasa kavram olan şey. Değişmeyen ve ortaya çıkıp ya da yitip gitmeyen şey. O yüzden yasanın bilgisinden söz ediyoruz. Ama o yasanın denetlediği fenomenlerin bilgisinden söz etmiyoruz. Onların doksalarından söz ediyoruz. Şimdi niye yanlış olanla ilgilenelim diyor Hegel. Doğru. Yani ama onun yanıtını biraz kendisine vermeye çalışıyor. Yani çünkü ilgilenmiş ve onun gereği söylediğim gibi kendiniz de onu anlamaya çalışabilirsiniz. Yani tinin görüngü biliminin bir amacı var, bir işlevi var, bir gereği var ki o çalışmayı yapmış. O da şey, bilimin başlangıcına, bilincin, bilimin başlangıcına geliş sürecini anlamak. Yani biz kendimizi burada bulduk, hadi başlayalım denebilir. Ama genel olarak o şey olmaz, kaba bir tutum. Ben buradayım ama buraya nasıl geldim? Beni hangi süreç getirdi? Bunu merak etmek şey doğal değil mi? Ben bilgi noktasına geldim. Ve Oraya nasıl geldiğimi bilmek istiyorum. Bu akıllı bir insanın yapmak isteyeceği bir şey. Bilgi noktasına gelmek ne demek? Kavramın, herkesin kafasındaki kavramın varlıkla bir olduğunu anlamak demek. Bu kavram varlıkla bir, yani var olan ve kavram arasında şey var, bir iletişim var.
Peki bu sürede yapılana ne deniyor? Yani o bilim hangisi? Değil mi? Yani o var, kavramın varlık
değil, yanına ulaşıncaya
kadar olan ki dönemi.
O dönem, süreç, tarihin kendisi, dinler var o dönemde,
hayır,
sanatlar
bir,
var.
Yani bireysel olarak, bak, bir şunu anlamak istiyorum. Bireysel olarak, bilinç olarak ya da bir, evet. bir bilinç, bir bilgiyi bilmiyor henüz. Ama o bilgiye yaptığı bir çaba sonucunda ulaşıyor. O kavramın, diyelim ki o kavramın bilgisine. Bu kavramın bilgisine ulaşana kadar geçen sürece ne deniyor? Yani veya o aşamalara ne deniyor?
Bilgi, şimdi senin görünmeyenin içeriğinde şeyler var. Neler var? Duyu pekinliği, algı vesaire, anlak. Efendilik ve kölelik olayı var. Dinler var. İşte ışık dini, bitki dini, güzellik dini vesaire. Ondan sonra neler var? Politik olaylar var. Aydınlanma var, terör var vesaire. Yani şimdi bunların neden böyle yığıldığını anlamamız gerekiyor. Yani Hegel saçmaladı mı yoksa anlamlı bir şey mi yaptı? Ya da ben varlık ve kavramın birliği noktasına geldiğim zaman arkamda bu geçtiğim yol, T'nin o süre hedefe gitmek için izlediği yolda bütün bu içeriğin hepsi kapsanıyor mu yoksa gereksiz şeyler de mi var filan? Bunları sormak gerekir. Yani burada yapılması gereken şey bu çalışmanın tam anlamını çıkarabilmek için şeyi göstermemiz gerekiyor. Şu aşamadan başlıyorum. O aşamadan ötekine geçiyorum. Yeni bir aşamaya. Zorunlu olarak. Başka türlü olamaz. İkinci aşamadan bir sonrakine, üçüncüye geçiyorum ve bir başkasına geçmem olanaklı değil. O aşamalar dizisini zorunlu olarak kurmak ve ondan sonra da belli bir aşamada hedefe ulaşmak. Bunu göstermeye çalışıyor Hegel. Yani şeyi göreceksiniz. Birinci aşamada duyu pekinliğinden orada bilinç, tiker ya da bireysel sandığı şeyin aslında evrensel olduğunu biraz bilinçsiz olarak kavruyor. Yani felsefeci onu görüyor. Yani şunu demek istiyorum, duyu pekinliği aşamasından, birinci aşamadan, ikinci aşamaya, algıya geçiş mantıksal olarak zorunlu ve anlaşılır bir çözümleme. Bunun bu şekilde gitmesi lazım. İkinci aşama, bu kitaptaki ikinci aşama, algı aşaması ve algıdan anlak aşamasına geçiyor. Bu aşama, bu geçiş zorunlu mu? Zorunlu olması şu demek, o geçiş olmak zorunda ve o geçiş başka bir şeye olamaz. Sadece o kendi karşısına olabilir. Ve dolayısıyla bu böyle bir zincir kuruluyor ve bu zincirde bu içeriğini hatırlarsanız dediğim gibi sadece soyut bilgi aşamaları değil, şeyler de var. Çok somut şeyler de var. Dinler var, sanat var, politika var, bilimler var vesaire. Yani oldukça geniş bir şey var. Daha bir saat olmadı değil mi? Şimdi niye yanlış olanla? Dedim ki bu yanlış olandan çok T'nin görüngü biliminin içeriğinin doksa olduğunu söylemek lazım. Yani sanı ya da görüş. Yanlış değil. Çünkü yanlış olan yok olanla bir yerde örtüşüyor. Burada yok olma diye bir şey yok. Burada moment olma diye bir şey var.
Yanlış olarak o yoklukla olduğu kadar varlıkla belirtiyor.
Yanlışın zaten yok olma diye bir şey. Yani yanlış olarak bulur.
Yanlışın nesnesi yoktu.
Yani
ben şöyle dediğim zaman mesela şöyle desem F eşittir MA değil mi fizikteki şey F eşittir MA üzeri 6 bu yanlış mı? Bunun nesnelliği yok.
Çünkü gerçekliği yok.
Gerçekliği yok. Yani bir nesnesi yok. F eşittir MA dediğim zaman kuvvet kütle ve ivme arasında bir bağlantı kurduğum zaman bu bağlantı tamam benim bilincimde var ve bu bağlantı aynı zamanda nesnel olarak da var. Benden bağımsız olarak da var. İnsanlardan bağımsız olarak da var. Yani var. Varlık. Ve bu bir fenomen değil. Feyerstein veya bir fenomen değil, bir kavram bağıntısı ve...
Usal olduğu için gerçek. Usal olduğu için gerçek.
Usal olması...
Gerçekleri gösteriyor.
Hayır. Evet. Usal olması yanlışını göstermiyor. Doğruluğunu gösteriyor diyebilir miyiz? Ona bakın. Burada doğruluk ve gerçeklik arasında bir Türkçe'de yaratılan yapay bir sorun var. Onunla ilgili. Ayrıca da...
Yanlışlanan yani.
Hakiki de denebilir. Ya da yani değişik şeyler kullanılabilir. Önemli olan...
Doğruluk gerçeğe uygunluk değil mi?
Yani şimdi gerçek orada başka bir anlam kazanıyor. Öyle dediğimiz zaman. Gerçek Avrupa dillerinde realite denen sözcüğün kavramın anlamını kazanıyor ve tamam kazanır. Ama aynı zamanda da gerçek olanın var olanla bir ilgisi var.
Biz de onu tam zıtlı, realite derken olgusallığı işaret ediyoruz genelde.
Onları anlamdaş olarak kullanıyoruz.
Anlamdaş ama işte realite gerçekliğe gönderme yapmıyor realitesinden bahsettiğim zaman biliyorum.
Realitesinden bahsettiğimiz zaman aslında şey, duysal, fiziksel doğasından da söylüyor. Tabii ondan da söylüyor. O da imleniyor. Yani şimdi burada felsefe metinlerinde de şey, o anlamdaşlık sorunu var. Mesela Hegel'in kendisi bazen varlık kavramının yanına eş değerde realite kavramını koyuyor. Değil mi? Yani realite, Dasein, belli varlığa ait bir kavram olarak şey değil. Varlıkla aynı düzeyde durmuyor. Yani realite somut bir kavram, oluş içeren bir kavram. Oluştan da yüksek bir kavram ama Hegel o tür dikkatsizlikler yapıyor. Yani varlık... Biz de yapacağız o dikkatsizlikleri. Çünkü gündelik konuşmaya benziyor o durumda şeyimiz, felsefi söylem. Yani yoksa onun oradaki çelişkin ya da problemin farkındayız ve herkes onun farkında olabilir. Yani sorunu bilen. Yani var olan nedir, reel olan nedir falan diyoruz mesela. İkinci bir vurgu. Orada o reel olan çok teknik olarak konuşursak yanlış. Kullanılmaması gereken bir şey. Var olan nedir? Çünkü reel olan aynı zamanda ideal olmaya hazır olan ya da kendi içinde olumsuzluk kapsayan ve başkalaşıma dolayısıyla ortadan kalkmaya yetenekli olan. Ama varlığın öyle bir yeteneği yok. Çünkü varlık en soyut şey. Yani şey diyorduk çok basit olarak, bir şey eğer yalnızca bir şeyse o hiçbir zaman değişmez. Bir şey eşittir bir şey diye bir denklem kurarsak, A eşittir A denklemini kurarsak, o varlıkla eşit olur çünkü onun varlığını ortadan kaldıracak bir koşul olumsuzlanmış oluyor A eşittir A'da. A eşittir A eşittir varlık. A eşittir A eşittir varlık. Yani o öz ve varlık bölümlerinde görünen bir şey. Şimdi buna gönül bilimler sözünde var mı bu konu? Var. Kaçıncı paragraf? 56. paragraf galiba en son. 51, 54. 56'yı bir okuyalım. Şimdi tekrar bu 38'e dönebiliriz. Ama bir 56'yı okuyalım. O da sayfada. Evet.
56 mı dediniz?
56. Sayfa 55.
Var olanın bu kendi varlığında kendi kavramı olma doğasıdır ki genel olarak mantıksal zorunluluğu oluşturan şeydir. Saf bu mantıksal zorunluluk kutsaldır ve örgensel bütünün dizemidir. İçeriğin kavram ve öz olması ölçüsünde o da içeriğin bilgisidir. Ya da saf o kurgulu olandır. Kendi kendine devinerek somut şekil kendini yalın belirlilik yapar. Böylece kendini mantıksal biçime yükseltir ve özselliği içinde var olur. Somut belirli varlığı saflı devindir ve dolayısıyla mantıksal belirli varlıktır. Bu nedenle somut içeriğe biçimselliği dışsal olarak bildirmek gereksizdir. İçerik kendisinde biçimselliğe geçiştir. Ama bu dışsal biçimsellik olmaya son verir. Çünkü biçim, somut içeriğin kendisinin özünlü oluşturucudur.
Peki bu biçim ve içerik arasındaki konuyu daha önce konuşmuştuk. Bunu şey yapalım, bağlayalım. Yani biçim ve içerik. Hatırlıyor musunuz?
Biçim kavramı, içerik varlığa...
Özdek yoktur biçim olması.
Evet. Yani özdek Ve bunu biraz sonra şey yapalım. Çok şey yapıyor.
Ses mi?
Evet, ses yapıyor. Evet, efendim.
Yani içerik tam olmadığı ya da tam yani saltık kralıya gelmediği için değişmeye devam ediyor. Çünkü dış diyor ki yani dıştan yani çekicilik dış olmayı dıştan olmayı şey yapan yani çekicilik.
Evet. Biçim ve içerik arasındaki... Şimdi burada içerik hangi bağlamda geçiyor? 56, ben son. Somut içeriği cinselliği. Şimdi şöyle bir şey var. Kategoriler, ana kategorileri olarak düşünüldüğünde Kant felsefesi, dedi ki Hegel Kant'ın kültürüyle ilgili. Kant felsefesinde kategoriler, Kant'ın kategoriler olarak kabul ettiği şeyler, terim Aristoteles'ten geliyor. Ana kavramları dediği şeyler ve bunlar... Ona kendinde şeye giydirilemiyorlar. Kere her şeyden önce Kant'ta böyle bir şey var, engel var. Anlaşıldı değil mi? Ana kategorileri kendinde şeye uygulanamazlar.
Dolayısıyla salt biçimde.
Evet, Kant felsefesi tam olarak biçim felsefesi, formal bir felsefe ve içerikle köprü kuramayan bir felsefe. Çünkü içerik kendinde şey, dingazih olarak duruyor. Birinci kritik bu. Arıyorsun eleştirirse. Arıyorsun eleştirirse, biz birinci eleştirideyiz. Yani ana kategorileriyle kendinde şey arasındaki ilişki. Kant'ın yapamadığı şey, ya da yapamadığı şey, ya da kabul etmediği şey, biçimlerin içeriğe giydirilmesi, öznenin nesneye ulaşabilmesi, kavramın varlığa ulaşabilmesi. Yani Kant'ın felsefesi saltık bilmeme noktasında duruyor. Saltık bilme ve saltık bilmeme. Daha sonra Fichte ve Schelling bu bilgisizliği aşmaya çalışıyorlar. O özne ve nesneyi bir tür şekilde buluşturmaya çalışıyorlar. Ve başaramıyorlar. Ve burada Hegel'in sözünü ettiği şey, o dışsal giydirme onlara ait aslında. Kant hiç giydirmiyor bile. Onu biliyoruz. Kant'ta kendinde şey tamamen bloke edilmiş durumda. Biçimden, formdan ve hiçbir kategori kendinde şeye ulaşabilir değil. Şimdi aslında Kant'ın görmediği şey şu. İçerik kendinde biçim. Her kavram belirli, belirlilik olumsuzlama yüklüyor kavrama ve biz bu bağıntıdan dolayı ya da bu mantıktan dolayı biliyoruz ki içerik kavramı zorunlu olarak biçimde olumsuzunu buluyor. Ve olumsuzunu bulması için dışarıya, uzaklara, kendi ötesine gitmesine gerek yok. Yani Kant'ın biçim ve içerik arasına getirdiği ayrım ya da orada olduğunu düşündüğü ayrım aslında diyalektiğin göz ardı edilmesinden başka bir şey değil. Çünkü kavram kendini hiçbir zaman karşısından ayırmıyor diyalektik bakış açısından. Eğer Kant diyalektiği doğru anlamış olsaydı orada biçim ve içerik arasında ya da özne ve nesne arasında öyle bir ayrımın olanaksız olduğunu görecekti.
O zaman Kant da Descartes yani
Descartes'te de öyle bir ikicilik var ama Descartes şey o ikiciliği Descartes'in ikiciliği şey birliği tanıtlayamamadan kaynaklanan bir şey. Ve aslında yanlış tanıtlıyor diyor bir yerde o tanıtlama girişiminde bulunmuyor değil. Bulunuyor ama ampirik olarak tanıtıyor. Yani diyor ki biçim ve içerik pineal bezde buluşur. Ruh ve beden o şeyde. Yani bu felsefi bir tanıtlama değil. Tahmin. Bir görüş. O yüzden Descartes'in o ikiciliği, dualizmi kalıyor. Yani o Descartes'i çözemiyor. Spinoza'da bakarsak, Hegel'in saltık bilgi sorunu ya da Kant'ın takıldığı noktaya, Spinoza'da uzam ve düşünce, iki yüklem, tözün iki yüklemi var. Sezgiden ayrı bir bağlantı bu. Yani Tözün Spinoza birliği zaten baştan varsayıyor. Yani Spinoza şey olarak başlıyor. O ikili, ikiciliği ya da ayrımı varsaymayarak, kabul etmeyerek monizmle başlıyor. Dolayısıyla Spinoza zaten baştan bir şey yok. İkicilik sorunu yok. Ama Spinoza'nın şeylerini düşünürsek düşünce ve uzam yüklemlerini ya da biçim ve özdek yüklemlerini, dikkat edin burada bir kavramın yerine şeyi kullanabiliyoruz, başkasını kullanabiliyoruz. Yani bir tarafta özne duruyor, bir tarafta nesne duruyor. Ama özne tarafında kavram duruyor, düşünce duruyor, yüklem duruyor, kategori duruyor, form duruyor. Yani nesne tarafında da işte özdek, içerik, nesnellik falan bu tür şeyler. Yani görüngü bilimin başardığı şey, daha doğrusu tanıtladığı şey...
Nereyle bağlıyorsunuz? Ben şimdi görüntülemiyorum.
Görüngü bilimin tanıtladığı şey, insanın bilme yetisinin palavra olmadığı. Yani benim kategorilerim, düşünme yetim, aynı zamanda nesnel varlığı, gerçek varlığı bilir, ona uyar. Çünkü... Şimdi Platon'da da var buna benzer bir soru. Nasıl var? Platon'da idealar nesnel varlıklar. İdealar formlardı biliyoruz. Ama aynı zamanda idealar nesnel ve bireysel şeyler ondan pay, onlardan pay alıyorlar. Platon'un felsefesinde nous ideaları bilme yetisi olarak görülüyor. O zaman Platon'da zaten
kopukluk
olmuyor. Yani Aristoteles'e baktığımız zaman Aristoteles de şey, o kopukluğu böyle bir kopukluk kabul etmeyen bir düşünür ve yani ön sokratiklerde de aynı şey var. Bunlar düşüncenin yani insan düşüncesinin nesnel varlığı bilebileceğini kabul ediyorlar. Bilgiyi kabul ediyorlar. Bu Kant ve görgücülük bu şeyi istemiyor. Yani bilginin olanaksızlığını da diretiyor. Onun, o da keyfi bir tutum değil. Yani belli bir takım şeyler var. Evet. Yani nasıl yer bırakıyor mesela, onu nasıl şey bağlayacağız?
Bilemez mi Tanrı? Yani Tanrı benim kategorilerime aşkınsa,
evet.
Bu bilinemeyen alanda entelektüel sezgi oraya oluşuyorsa ki o insanda yok.
Evet.
İşte o alanda Tanrı herhalde o anlayamadığı, bilemeyeceğimiz Tanrı yer alıyor. Kant'ın tanrısı.
Bu yüzden yani, Kant...
Saltık varlığa sezgiyle varılır noktasına ulaşıyor.
Hiç varılmaz. Yani kuşkuculukta öyle bir olanak yok. Sezgi, söylediği gibi Levent'in, yani insanda kendinde şey ya da Tanrı'yı bilmek için gerekli olan donatım yok. O entelektüel sezgi dediği şey Kant'ın. Yani eğer bende entelektüel sezgi olsaydı diyor Kant, Tanrı'yı bilirdim, kendimde şeyi de bilirdim. Ama bende yalnız duysal sezgi var. Duysal sezgi ve düşünsel sezgi ayrımı yapıyor. Ve insana o düşünsel sezgiyi, entelektüel sezgiyi, düşünce gücünü daha doğrusu, sezginin orada fazla bir önemi yok. Yani deneyimle bağlantıyı gösterir ya da göstermez. Gösterir tabii. Ama o insan, yani Kant o şeyi Tanrı'nın bilgisine insana yasaklıyor. Gerçeğin bilgisini yasaklıyor. Ve o şekilde, yani eğer psikolojik faktörler düşünürleri koşullandırıyorsa, manipüle ediyorsa, o zaman diyebiliriz ki aydınlanma Kant'ı manipüle eden birinci kültürel alan. Çünkü aydınlanmanın gereksindiği şey gerçeğin insana bloke edilmesi, yasaklanması. Niye? Bilinemezcilik, niye aydınlanmayla bilinemezcilik, deizm ya da yani niye aydınlanmanın böyle bir insanı gerçekten uzaklaştırma gibi bir eğilim olsun? Mesela postmodern saldırı başlıca şeye yönelik, aydınlanmaya yönelikti. Aydınlanma modernizmin şeyi olarak, bileşeni olarak ya da temeli olarak görülüyordu. Ve Kant inanca yol, yer açabilmek için bilgiyi yok etmek zorunda kaldım diyor. Çünkü eğer insan şey yapsa, bilgiye izin verilirse insan Tanrı'yı bilecek ve aslında şey, aydınlanmanın istemediği şey bu. aydınlanma boş inanç diye şimdi burada her zaman aydınlanmanın bir ikircimi var. O ikircim aydınlanmanın çözmemesine de yansıyor. Yani eğer aydınlanma ateizm olarak görülecek olsa o zaman açıklamak daha kolay olacak. Ama aydınlanma aynı zamanda deist özellikler de taşıyor. Ya da başlıca deistik karakteri var aydınlanmanın. Yani Tanrı'nın varlığını kabul ediyor ama geri kalan dinsel yapıyı ve kutsal yazıları vesaire bütünüyle dışlıyor. Deizmin şeyi bu, kavramı bu. Aydınlanma da çok bunu temsil ediyor. Kant şey gibi, özden olarak dindar. Yani inanç onda bilgiden ayrılmış durumda ve o şey gibi daha çok, Tertullian gibi bakıyor yani inanç. Saçma olana inanırım, kuşkulu falan, bilemediğime inanırım gibi bir irrasyonel bakış açısı geliştiriyor. Aydınlanmanın şeyi, ara verir mi? Evet, yani bu geldiğimiz noktadan devam edebiliriz. Çünkü tekrar yoğunlaşmak gerekecek ve...